İyi akşamlar efendim. 23 Nisan 2024 Salı saat 19. Now ana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün etiketimiz kayıtsız şartsız. Bugün 23 Nisan dinlediniz. 104. kuruluş yıl dönümü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. O günleri bize kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün çevresinde onunla birlikte hareket eden ve bu ülkenin kurulmasını sağlayan herkesi minnetle, saygıyla, hasretle anıyoruz efendim. Ve tabii hepimiz öyleyiz. Atanın huzurunda 23 Nisan coşkusu.
Bahar'ın mutlu günü, yurdumun kutlu günü, neşelerin düğünü, güzel 23 Nisan.
Sanki her tarafta var 23.
Cumhuriyet valla yüz yaşındasın.
Her Anıtkabir'e geldiğimde 100 yıllar öncesine gidiyorum. Ve Atatürk dünyada zaten çok tanınmış bir tane lider. Ona saygım ve sevgim sonsuz.
Benim burada bu şekilde konuşmam, düşünmemi sağlayan olan atama, benim her bayramda buraya gelmem benim boynumun borcudur bence. Minnetim, sevgim, saygım sonsuz. Bunu kelimelerle anlatmaya yetecek kadar bir kelime darcığım olduğunu bile zannetmiyorum.
Kolay değil de elbette hayatını vatanın bağımsızlığına adayan, dünyada kazandığı zaferi çocuklara armağan eden tek lideri anlatmak. Ama minik kalpleri öylesine Atatürk sevgisiyle dolup taşıyordu ki söze gerek kalmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın en özel adresiydi Anıtkabir.
23 Nisan! Tek başına karar almamak için TBMM'yi de kurdu. Tek kendisi hatta bir ülke bile açtı.
Niye geldin biliyor musun? Atatürk'ü görmek için.
Türk milletinin kaderinin değiştiği bugün çocuklara armağan edilen en özel bayram. Bayram coşkusu Türk milletinin kalbinde tam 104 yıldır hiç değişmedi.
Atatürk sana canım feda.
Atatürk olmasaydı biz şu anda buralara kadar gelemezdik. Bizim Türkiye'miz şu anda böyle olmazdı. Bizim bayramımız bile olmazdı. Yani biz Atatürk'ün hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz.
104. yaşını kutluyor milli mücadelenin karargahı, milli egemenliğin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda büyükler, küçükler atasının huzurunda bayram coşkusundaydı.
Görüyorsunuz akın akın insanlar geliyor.
Nereden geliyorsunuz?
Sivas Kangal'da sabah 4'te çıktık. Tekrar döneceğiz.
Benim çocuklar, emirin büyükler, 23 Nisan kutlu olsun.
Başka uğrayacağımız yer yok. Sırf Anıtkabir'i ziyaret için geldik. Atatürkçü gençleri yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu gençler oldukça da ülkenin geleceğinin hiçbir şekilde kaygısında olmaması lazım.
Kendisi Ata Aygül, 5 aylık. Atamız atanın zorunda. Hani onun ilke ve inkılaplarıyla büyüyecek zaten ata.
Cumhuriyet'in 100. yaşında doğan ilk çocuk bayramını ismini aldığı atamızın ebedi istirahatgahında kutlayan ata bebek gibi 70 yaşındaki Aslı teyze de ilk kez Anıtkabir'e geldi. Dünyanın bir diğer ucundan gelen turistler de ellerinde Atatürk'ün resmiyle mozaleye çıktı.
Okulda gösteri yaptım. Oradan atamızın yanına geldik.
Her çocuğa özel bir bayram değil. Herkese özel bir bayram.
Atamıza şöyle bir söz verelim. Öğün, çalış, güven demiş. Söz veriyorum atam. Çalışacağım, çok çalışacağım, iyi yerlere geleceğim.
Sözler verildi, dualar edildi. Açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğine ant içen çocuklar, gençler coşkulu bir bayram yaşadı Anıtkabir'de.
Efendim sözler verilmiş gördünüz. Biz de onlara inanıyoruz. Cıvıl cıvıllar müdanasızlar. Bakın kayıtsız şartsız egemenlik milletinse, patron sizseniz, bizsek böyle çocuklar gibi müdanasız olmamız lazım. Yani pazarlıksız, yani tavizsiz öyle olmamız lazım. Çocuklar öyledir. Hepimiz masum doğarız. Sonra bu memlekette bilhassa siyasi yönlendirmeler ne tarafa doğru sıkıştırıyorsa insanları, işte onun neticesinde sadece ekonomide şurada burada darboğazlar yaşamıyoruz. Karakterlerimizde de davranışlarımızda da darboğazlar yaşıyoruz. O yüzden Ulusal Egemenlik Bayramı ile Çocuk Bayramı olması aynı anda, o yüzden çok önemli. Çok önemli. Ulusal egemenlik tarafını da hiç yabana atmamak gerekir. Neden? Çünkü dünyada biriciktir. Bizim verdiğimiz, bu ülke için verdiğimiz savaş. Hani daha önce bir tartışması oldu ya. Sandıkta kuruldu, sandıkta kurulmadı. Kongrelerle bir millet meclisinin yürüttüğü, komuta ettiği bir savaşla. Yani aynı anda demokrasi ve cumhuriyeti, yani milli egemenliği, yani halk iradesini yeşertmeye çalışarak bir savaş verildi. Ve bunlar birbirine destek oldu. Şimdi tam tersini yaptıkları için ekonomideki savaş kaybediliyor işte. Efendim, siyasette 23 Nisan izlenimlerine bakacağız. Fakat tam tersini yaptıkları için diyoruz ya. Anıtkabir'de tek genel başkan Özgür Özel.
Milletimizden aldığımız emanetle Cumhuriyetimizin ikinci asrının Türkiye yüzyılı olması için var gücümüzle çalışıyoruz.
Siyasetin 23 Nisan kutlaması Anıtkabir'de atanın huzurunda başladı. Hem Anıtkabir'de hem de 1. Meclis'teki törenlerde yer alan tek siyasi parti lideri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'di. Devlet Bahçeli, Meral Akşener ve diğer liderler törenlere katılmadı. Aslanlı yol öncesi siyasiler keyifliydi. İktidar muhalefet eller buluştu, kısa sohbetler yapıldı. Anıtkabir'de çocukların ilgisi özellikle Özgür Özel'in üzerindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki cumhurbaşkanları gibi Anıtkabir'deki 23 Nisan törenlerine katılmıyor. Meclisteki özel oturumda da yoktu. Beştepe'de çocukları ağırladı. Yurt dışından 23 Nisan kutlaması için gelenler de vardı.
Ben dün oradaydım.
Gün çocukların olunca siyasilerin koltukları da çocuklara geçti. Özgür Özel meclisteki koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Dora'ya devretti.
Buyurun Sayın Genel Başkanım, koltuk sizin. Şöyle biraz isterseniz sırtınızı dayayın. Bu koltukta böyle iyice yerleşmezsen kaldırabilirler.
Tamam. Seçim bitti, görevimize başladık, kavatımız devam ediyoruz. Aynı. Aynı mı? Evet, evet. Evet, bu başkan kravatı bunlar. Çok rengini iyi. Aynı seçmişiz bugün. Pişti olmuşuz, öyle diyorlardı ama.
Evet. Mansur Yavaş'ın koltuğuna otizmli Muhammed Uğur oturdu. Ekrem İmamoğlu'nun koltuğuna oturan Ali Selim Metli, milyonlarca çocuğun beslenme sorununu dile getirdi.
Tüm okullarda yemekhaneler olmasını diliyoruz ve bize gelişmemize destek olmanızı diliyoruz.
Sizin yaşlardaki çocuklarımızın gıda yönünden eksik kalmalarını hiçbirimiz istemeyiz.
Hem basketbolcuyum hem yakar topçuyum.
Oo, muhteşem.
Öğretmen benim yerime başka birisini koydu.
Değişim lazım. Bazen iyi oluyor.
Yani sen konuşurken spor alanlarından bahsetmiştin.
Evet. Yok tabii, haliyle unutabilir şimdi. Hani bir anda böyle makama otur. Evet. Yani yıllarca oturup şaşıranlar var.
İmamoğlu'nun satır aralarında verdiği mesajlar dikkat çekti. İstanbul Valisi Davut Gül'ün koltuğuna oturan 4. sınıf öğrencisi Derin Mine Koçsa mesajını net verdi. Valinin 1 Mayıs kutlamaları için Taksim'e izin yok dediği gün, Taksim'e izin veririm dedi minik vali.
Taksim'de 1 Mayıs kutlamasını izin verecek
Ordu'da resmi 23 Nisan törenlerinin yapıldığı alanda Atatürk yoktu. CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel'in uyarısıyla Atatürk posteri asıldı. CHP'li vekil İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendi. Alanın düzenlenmesinden sorumlu Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilgili işlem yapıp yapmayacağını sordu.
Şimdi bu önemli. Biraz önce neden bahsettim? Hem siyasi olarak bir arada yaşam organizasyonumuz eski tecrübelerimizle beraber başka bir aşamaya geçti. Hem de karakterimiz ve davranışlarımız. Şimdi dolayısıyla Falih Rıfkı Atay'ın şu sözü çok önemli. Milli mücadeleyle ve sonunda aynı zamanda Büyük Millet Meclisi ile beraber sadece batılılardan vatanı kurtarmadık. Doğudan da vicdanımızı kurtardık diyor. Ve bununla ilgili daha geniş, daha ilginç bilgiler de vereceğim. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün özel oturumla açıldı. 104 yaşında.
31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık. Bugün burada milletin oylarıyla
Türkiye'nin birinci partisi yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak sizlere hitap etmekten onur duyuyor. 2023 seçimleriyle mecliste oluşan iradeye nasıl saygı duyuyorsak, yerel seçimlerde oluşan iradeye de aynı saygıyı beklemekteyiz.
Türkiye sandıktan kurulmamıştır. Hasbel kader ulaştıkları sonuçlara güvenip zafer nutukları atmaları sadece mizahi bir yanılgıdır.
Seçimlerin hasbel kader kazanıldığı şeklindeki ifadelerin, bir inkarcı tutumun milli iradeye temelden bir hürmetsizlik olduğunu ifade etmek isterim.
CHP Genel Başkanı olarak ilk kez Meclis Genel Kurul Salonu'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yılında kürsüdeydi Özgür Özel. Cumhur İttifakı'na seçim sonuçları üzerinden mesajlar verdi. Yeni anayasa tartışması da Özel Oturum'un gündem maddelerindendi.
Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır demokrat ve sivil bir anayasa yapılması meselesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu öncelikli ödevlerinden birisidir.
Emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, işsizlerin, atanmayan öğretmenlerin, mülakat mağdurlarının, staj ve çıraklık mağdurlarının sorunlarının çözümü konusunda atılacak her adım için biz buradayız. Ancak şahsi makamları koruma amaçlı taleplerle bir muhatap arayan varsa biz orada olmayacağız.
Türkiye'nin yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım.
Cumhurbaşkanının bugün değişimden bahsediyor olması, Sayın Erdoğan da artık değişimci olması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetin diline egemen olduğunu gösteriyor ki bu güzel bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı'yla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste yoktu ama Irak dönüşü uçakta yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı ile yapacakları görüşmede yeni anayasa için destek isteyeceğini söyledi.
Geçen sefer değiştirilen anayasaya niye uymuyorsunuz? Bir anayasa uymamak için değiştirilir mi? Anayasa ayaklar altında. Önce uyduğunuzu görmemiz lazım.
Parlamenter sisteme dönüşün ve güçlü bir meclisin yeni sivil anayasa için önemli bir başlangıç olacağını düşünmekteyiz.
İyi Parti parlamenter sisteme dönüş şartıyla yeni anayasa çalışmalarında iktidara destek olacaklarını açıkladı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başsa, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın anayasaya aykırı olarak tutuklu olduğunu hatırlattı.
Milletvekili seçilmiş Hatay halkının temsilcisi Can Atalay nerede? Can Atalay cezaevindeyse bugün egemenlik esir alınmış demektir.
Şimdi bu yeni anayasa tartışmasının gündeme geleceği belliydi. Zaten söylemiştik. Çünkü insanların yani okumak mümkün artık, alıştık böyle şeylere. Ama şu anki meclisteki şu anki durum, şu anki sistem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi böyle bir çalışmayı, yeni anayasa çalışmasını, herkesin buna katılmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Dolayısıyla bu bir retorik, bir taktik olarak kalıyor ve bir yere varmıyor. O yüzden de her yapılan değişiklik bir süre sonra başka bir sorun yaratıyor ki bu sistem zaten oturmadı da. Ha bu arada bugün mecliste oturum, özel oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması bekleniyordu. Ama katılmadı. Bu görüntüler, bunlar yeni geldi. İsmaila Cemaati Şeyhi Hasan Kılıç'ın cenazesindeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mecliste değildi. Nerede olduğunu merak edenler varsa... Şimdi biz de Anıtkabir'e gidelim. Yeşim Karacaoğlu bizi orada bekliyor. Bakalım gözlemleri, şu anda olan biten nedir, bize aktarsın.
Düşmanı tarafından dahi saygı gören, kazandığı zaferi çocuklara armağan eden, tarihin kıskandığı ve herkesin gıptayla baktığı ve unutulmayan tek liderden bahsediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk. Tabii bugün de, bu tarihi günde çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda Anıtkabir Bahçesi en özel adreslerden biri. Selçuk Tepeli görüyorsunuz burada. Aslında buranın sahibi çocuklar var. Her biri coşku dolu ve şu anda Anıtkabir avlusunda aslında her saat başı yaşanan bir nöbet değişimi de var. O yüzden vatandaşların da ilgisi, coşkusu oldukça yoğun. Hazırlıklar burada gün boyu oldukça güzeldi, heyecanla takip edildi. Çocuklarımızı görüyorsunuz, çok heyecanlılar ve özenle hazırlanmış durumdalar. Her biri aslında okullarından çıkıp geldi. Gün boyu okullarda törenler devam etti. Mesela yanımda görüyorsunuz pırıl pırıl Türk gençleri var. Her biri çok donanımlı ve hazırlıklı. Neler yaptın bugün mesela bize? Bugün ne söylemek istersin?
Okulda gösteriye falan gitmiştik. Ondan sonra orada müzikler açtılar, eğlendik falan öyle.
Duyduğuma göre şiir okumuşsun.
Evet.
Alabilir miyiz şiir? Duyabilir miyiz biz de?
Biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış.
Sen neler söylemek istersin? Belki devamı olabilir.
Ben de devamını söyleyeceğim. Gülelim, eğlenelim, kutlayalım bayramı. Verelim hep el ele, yükseltelim vatanı.
O öylesine heyecanlılar ki gerçekten, yani yürekleri aslında Atatürk sevgisiyle dolu ve her biri de tabii okullarında gösterilerden çıkıp geldiler. Heyecanlılar, yorgunlar. Atayı sevmek nasıl güzel?
Çok güzel duygu.
Sen ne hissediyorsun burada olduğun için?
Yani çok güzel hissediyorum.
Şimdi ulusal egemenliğinin bekçisi aslında çocuklarımız. Her biri oldukça coşkulu ve mutlu. Tabii bugün Anıtkabir'i biraz sakin görmek normal. Çünkü ulusal egemenlik ve çocuk bayramı okullarda törenler vardı. Anıtkabir'in de çok yakın bir noktasında Anıt Park var. Oralarda da belediyelerin düzenlediği etkinlikler ve gün boyu devam eden konserler var. Anıtkabir aslında bildiğinizin aksi görüntülere şahitlik yapmadı. Her birimizin coşkuyla, mutlulukla ve gururla yaşadığı anlara tanıklık ettik. Buradan tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Tabii içinde çocuk ruhunu yaşatan tüm gençlerin de, büyüklerimizin de.
Çok teşekkürler Yeşim. Kolay gelsin. Herkesi de öpüyoruz. Lütfen onu da ilet. Şimdi bu günün önemini anlatmaya başka bilgilerle, örneklerle, anekdotlarla anlatmaya devam edeceğiz. Bir yandan da haberlerimiz var. Aralarına serpiştireceğiz. Şimdi çocuklarla konuştu Yeşim. Onlar da bize bir şeyler söylediler. Hepsi son derece aklı başında laflar ediyorlar. Ama Türkiye'de çocukların çok büyük sorunları var. Çok zor Türkiye'de çocuk olmak. Bir kere beslenemiyorlar.
Sekiz aylıktan beri onkoloji tedavisi görüyor. Çok güzel beslenmesi lazım. Haftada bir iki kere kırmızı et tüketsin dediler. Ben yediremedim.
Yüreğini en çok yakan da bu. Doktorların dengeli beslenmesi şart dedikleri kanser hastası kızına kırmızı et yediremiyor anne Ayfer Omay. 5 yaşındaki böbrek kanseri hastası kızının tedavisi için yıllardır mücadele ediyor. Hem hastalıkla hem de ekonomik zorluklarla.
Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Her ebeveyn çocuklarının sağlıklı büyüyüp gelişmesi için onları dengeli beslemek istiyor. Ama ne yazık ki her ailede bu mümkün değil. Ayfer Omay da çocuklarını zor şartlarda büyüten annelerden sadece biri.
Eşim tek çalışıyor. Ev kira. Eşim benim mağazada çalışıyor. Asgari ücretle çalışıyor.
İstanbul'da yaşayan, kirada oturan, biri 5, diğeri 8 yaşında olan iki çocuk annesi Ayfer Omay çocuklarına bakabilmek için çalışmayı da düşündü. Evde el işi yapmak istedi ama kızının hastalığı izin vermedi. Kıt kanaat evine giren asgari ücretle çocuklarının karnını doyurabilmek için çabalıyor.
Evde taş dizaynı yok işte bilmem ne. O kadar ucuz fiyatlar veriyorlar ki. Çocuğum benim onkoloji hastası. Onu ihmal edip yapacağım ama değmeyecek. Dışarı gitmeye de gidemiyorum çünkü kızım hasta. Küçük bir süt bile olmuş 12 lira. Peyniri hiç söylemiyorum bile. Kaşar seviyor. O kadar yüksek ki fiyatlar, yok alamıyoruz.
Kaç çocuğunuz var?
3 tane. Hayat pahalılığından dolayı besleyemiyoruz.
Her gün yumurta yiyebiliyorlar mı?
Yok. Her gün veremiyorum. Benim oğlum mesela 9 yaşında ama daha küçük. Yeterli gıda alamadığı zaman çocuk gelişleyemiyor. Milletin yanından geçemiyoruz şimdi.
Et yok, süt sınırlı. Çocuklar gelişemiyor, bodurluk artıyor. TÜİK'e göre bile her gün et, tavuk ya da balık tüketen çocukların oranı %12,7 ile sınırlı. Eşi 4 aydır işsiz olan iki çocuk annesi Kıymet Çelik de eşinin ailesiyle evini birleştirdi ama yine de yetmiyor.
Benim eşim 4-5 aydır çalışmıyor. Kayınbabamın yanında oturuyorum. Allah bir razı olsun ondan. Onun sayesinde kira vermiyorum. Benim oğlum 9 yaşında, hiç gelişmemiş.
Dengeli besleyebiliyor musunuz?
Değil, besleyemiyoruz. Bazen ekmek arası patates, Yani köfte koyamıyoruz.
İmkanlarımız olmadığını istediklerini yapamıyoruz. Ek iş yapıyoruz. Mesela inşaat işi, başka yapacağımız bir şey yok ki.
Günlük ne kadar alıyorsun?
Günlük 500-600 milyon, yani standart 600 milyondur.
Bodurluk ve obezite, ikisinin de sebebi dengesiz beslenme. Öğrencilerin her gün beslenme çantalarında olması gerekenler sebzenin, ekmek arası ürünlerin yanı sıra süt, yumurta, kuru yemiş, meyve. Hepsini koyamıyor veliler. Senede bir gün ikram yerine günde bir öğün ücretsiz yemek istiyorlar.
Orada okulumuz çocuklara bugün 23 Nisan için böyle bir ikram yapmış.
Ne verdiler?
Lahmacun, ayran ikram ettiler. Birer öğün vermeleri tabii ki çok güzel olur.
Uzun savaşlarda yorgun düşmüş bir milleti toparlayıp bir savaş verip aynı zamanda bir meclis ortaya koyup seçimlerle, delegelerle, kongrelerle sonra da eksik olan her şeye hem insan hem de ne gerekiyorsa onu yetiştirmeyi, üretmeyi başarabilmişiz. Peki şimdi geldiğimiz nokta öyle mi? Sizin gündelik hayatta yaşadığınız, ekonomide yaşadığınız bütün sıkıntılar falan filan. Çocukların şu sıkıntıları. Şimdi bunun sebepleri var tabii. Kendini tam olarak tarif edememek. Ya da tarif edemediğin gibi aynı zamanda yanlış tarif etmek. Hatta daha ötesi yanlış tarafta bulunmak. Mesela Osmanlı ile Cumhuriyeti birbirinden kopuk sanmak. Büyük hata. Bu nedenle Cumhuriyeti parantez zannedenler kendileri parantez içinde kalabilirler. Ve öyle olacak. Çünkü Cumhuriyet Şeyh Edebali'den Montesquieu'ye, efendim Atatürk'ün baktığı, okuduğu Lamarck'tan, Spencer'dan, Durkheim'den, Alex de Tocqueville'den, Tevfik Fikret'e, 19. yüzyılda önemli devlet adamlarına, bu ülkenin sadrazamları, devlet adamları, bunlara, bütün bunların neticesi ve edindiği tecrübedir. 19. yüzyıl Türkiye'nin cumhuriyete geçmesi ve bizim demokrasiye doğru yol almamızda muazzam bir yüzyıldır. Ama hiç öyle bakılmaz. Evet, bir takım sorunlar vardır. Padişahlar, sultanlık büyük bir mesele olmuştu. Biz ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz şimdi? Bu saltanat hikayesini bitirdikten sonra 100 sene sonra saltanata dönmeye uğraşanlar var ya. Evet. Ha, ondan sonra da ne oluyor tabii? Belediyelerin borçları. Bir ülkede kamu nizamı, kamu hizmeti nasıl verilecek? Burada karmaşa, partizanlık. Oy yoksa kamyon yok.
Açık açık oy verilmezse hizmet alamayacaklarını AKP'nin genel başkanı, cumhurbaşkanı birinci ağızdan kendisi söyledi. İktidara bağlı bir takım kamu kurumları da ne yazık ki aynı anlayışla hareket etmeye devam ediyorlar.
Kamyonlar Adana Aladağ'dan peş peşe ayrıldı. Belediye AK Parti'deyken kullanılması için AFAD tarafından tahsis edilmişti. Belediye CHP'ye geçti. AFAD oy yoksa kamyon da yok diyerek belediyenin kullandığı 3 kamyonu apar topar geri çekti.
Bu oy yoksa hizmet yok anlayışının bir yansıması.
Adana'nın Aladağ ilçesi AK Parti'den CHP'ye geçti. 31 Mart seçimlerinde 15.900 nüfuslu ilçe belediyesini AK Partili başkan 77.527.000 lira borçla devretti. Belediyenin kullandığı 3 kamyon 9 yıl önce AFAD tarafından verilmişti. Belediyeyi CHP kazanınca AFAD kamyonları geri aldı. Benzer bir olay da Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşandı. AK Partili İstanbul Ümraniye Belediyesi, AK Partili Çorum Oğuzlar Belediyesi'ne 2 yıl önce 2 hizmet aracı gönderdi. 31 Mart'ta Oğuzlar İlçe Belediyesi AK Parti'den CHP'ye geçince AK Partili Ümraniye Belediyesi çekicilerle o hizmet araçlarını geri aldı.
İlk geldiğim gün maaş ödemek durumundaydım. Maaşı 85 milyonu kredi kullanarak ödedik. Yoksa personelimize maaşı ödeyemeyecektim.
Hangi amaçla böyle bir itibar suikastı yapıldığı
Onu da anlamış değilim.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olan AK Partili Sami Er, önceki dönem AK Partili Başkan Selahattin Gürkan'ı belediyenin kasasını boşaltmakla suçlamış, belediyenin 17 milyar lira borcu olduğunu söyleyerek maaş ödeyecek para yoktu açıklaması yapmıştı. O iddialara eski başkan yanıt verdi.
Dedi ki gayrimenkullerimiz nelerdir? Bunlardan birkaç tane satabilirsek belki durumu düzeltiriz. Ama maalesef burada da tabii bir kaynak bulamadık.
98 büyük depolarımız var. 104 bizim dükkanımız var. Orada 70 tane ofisimiz var. Hiçbir satacak yer yoktur ifadesi de çok manidar buluyorum.
Malatya'da Halef Selef AK Partili başkanlar arasında boş kasa, milyarlık borç tartışması yaşanırken AK Parti'den CHP'ye geçen Zonguldak Belediyesi de önceki dönemden kalan borcu açıkladı. 1 milyar 153 milyon lira.
Şimdi aradaki çelişkileri, aradaki tutku farkını şu anda bu hataları yapanların, büyük büyük masraflara, borçlara, bedellere yol açanların niyetlerini sorgulamamız lazım. Böyle günler her gün yapmamız lazım da böyle günler bunun için acayip önemli. Şimdi bir defa çok büyük ilham kaynağı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu, Osmanlı'dan gelen birikimin Türkiye Cumhuriyeti'ne aktarılması, büyük ölçüde belli bir süre sonra kadroları da kendi yerlerini, görevlerini aldılar. Bir kopuş falan söz konusu değil. Aynı zamanda bir milli mücadele verilmesi, bunun bir meclis tarafından yönetilmesi öyle bir şey, öyle bir ilhama yol açıyor ki mesela Asya'da bile Atatürk için modern çağın Selahattin Eyyubi'si diyorlar. Efendim Zindebat'tan Zito Mustafa Kemal'e, Zindebat Mustafa Kemal, yaşa Mustafa Kemal levhaları var. Asılıyor o dönemde. Gidelim Avrupa'ya, İtalya'ya. Şimdi mesela Pietro Canonica Müzesi, Roma. Bir heykeltıraş. Atatürk'ün de heykellerini yapmış. Bir sürede konuşma, sohbet etme şansları olmuş. Mesela Taksim'deki, İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı. Onun aynısını çok ilginç bir şekilde yapmış ve sergileniyor İtalya'da, Roma'da. Müzede bunlar var. Bizim anıtlarımız var yani. Ve diyor ki Pietro Canonico, Canonica çok çalıştıkları dönemde birlikte çalışırken her konudan konuşurduk. Mütevazi biriydi. Ama çok zarif, seçkin tavırları vardı. Az konuşurdu, çok düşünür ve iyi gözlem yapardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyor, ünlü İtalyan heykeltıraş. Biz de şimdi gelelim o günlerle bugünleri kıyaslayalım. Dünyaya ilham vermekten. Efendim acaba soru şu. O aksini söyleyenler de var. Hepsini paylaşacağız, haberde de var ama seçildiği şehre parayla mı konuk oldu? Kim Bahadır? Yenişehirlioğlu AK Parti Manisa Milletvekili.
Ben anlayamadım hünkârım. Neden bahsediyorsunuz?
Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Manisa Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili sıfatıyla da katıldığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü panelinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne faturası 600 bin lira. CHP, AK Parti Grup Başkan Vekili'nin o dönem MHP'nin yönettiği Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden para aldığı iddiasında.
Bir siyasetçinin ücret alması, sanatçı olabilir, tiyatrocu olabilir, bunların hepsine saygı duyarız ama aktif siyaset yapıyorsan MHP'li Büyükşehir Belediyesi ile böyle bir ilişkiye girmesi en hafifinden etik değildir.
Milyonlarca emeklinin, dar gelirlinin yaşadığı hayat pahalılığı ilk gündem maddesiyken AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozu paylaşması tartışılırken AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu da 500 bin liralık kol saatiyle gelmişti gündeme.
Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim.
Yarım milyonluk saati alın terimle aldım diyen Manisa Milletvekili AK Parti Grup Başkan Vekili Yenişehirlioğlu 31 Mart seçiminden hemen önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kadınlar Günü buluşması paneline katıldı konuşmacı olarak. Hülya Koçyiğit ve İpek Tuzcuoğlu ile birlikte ve o panele konuşmacı olarak katılanlara ödenen ücretin faturası bir teknoloji şirketi adına kesilmiş. Tutar 600 bin TL.
Bahadır Yenişehirlioğlu'nun kolunda 500 bin lira mı 450 bin lira mı neredeyse bir araba fiyatı. Böyle etkinliklerden bu paralar kazanılıyorsa o zenginliğin, o şatafatın, o lüksün nereden geldiği de çok net bir şekilde görülüyor.
Keşke görmeseydiniz. Keşke bilmeseydiniz.
Bir dönem Payitaht dizisinde de oynayan AK Parti Grup Başkan Vekili Yenişehirlioğlu 28 Nisan'da 486.sı düzenlenecek Manisa Mesir Şenliklerine de davet edildi. Merkez Efendi'yi canlandıracaktı. O canlandırma için ajans ödenmesi istenen ücreti belediyeye bildirdi.
Oyuncu İpek Tuzcuoğlu ve oyuncu yazar Bahadır Yenişehirlioğlu'nun telif ödemeleri, sanatçılarımızın İstanbul-İzmir ve İzmir-İstanbul business uçuşları toplam bütçe 310 bin artı KDV.
Gözlerim kör olsaydı da ne sizi, ne milletimi, ne de devletimi bu halde görmeseydim.
Manisa Büyükşehir Belediyesi 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmeseydi, yağma düzenini, etik dışı, ahlak dışı işi belki de hiçbirimiz bilemeyecektik.
Paşa iyi misiniz? Paşa.
31 Mart'ta Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni CHP kazanınca Yenişehirlioğlu'nun Mesir Şenliklerinde Merkez Efendi'yi canlandırma projesi hayata geçmeyecek. Navaber'in ulaştığı yakın kaynak Mesir Şenliklerine katılım için telif ücreti talebinden Yenişehirlioğlu'nun haberinin olmadığını söyledi. Kadınlar Günü paneline katılımdan dolayı da bir ücret almadığını.
Evet efendim, herhalde bütün bu sancı. Saat sıktı hünkârım kolumu falan mı? Öyle bir şey mi? Çünkü gündemden de düşmüyor bir türlü. Evet, öyle açıklamalar var. Efendim, oldu mu olmadı mı? İşte bir telif ödemesi diye bir takım evraklara geçmiş ama o almamış. Falan filan. Neyse, bununla ilgili açıklamalar gelmeye devam eder. Biz de bakarız. Çünkü çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Yani düşünsenize bu insanlara öyle haftada bir, iki haftada bir panele gitse filan. Düşünün yani. Fakat benim asıl merak ettiğim şu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. 8 Mart Kadınlar Günü'nde Bahadır Yenişehirlioğlu'dan dünya kadınları ne bekliyor olabilir? Yani Manisalılar değil sadece. Ne bekliyor olabilir acaba? Benim merak ettiğim o. Bir de onu cevaplarlarsa. Orada ne söylemiş? Ne anlatmış? Onu da bir paylaşırsak birisi benimle, gerçekten görmek istiyorum. Ne anlattı acaba? Şimdi gelelim enflasyona. Bunu izleyin. Zaten izleyeceksiniz bir süre de. Şimdi burada Türkiye'yi görüyorsunuz enflasyonda. Ver yetkiyi, gör etkiyi grafiği bu. Yetkiyi verdikten sonra enflasyon uçtu.
Siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraştığını göreceğiz.
28 yılı incelediğimizde bunun 21 yılında Türkiye birinci sırada. Biz maalesef en olumsuz veride liderliği kimseye bırakmıyoruz 2011 yılından beri.
2011 yılından bu yana 37 ülke arasında Türkiye enflasyonda ilk sırada. Asgari ücretin alım gücündeki düşüşte olduğu gibi enflasyonda da uçuş 2018 ve sonrasına denk geliyor. Yani başkanlık sistemine geçişten sonrası.
Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim.
Referandum ve başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte Merkez Bankası'nın özel yapısının, para politikasının özelliğini yitirdiği ölçüde biz Türkiye'deki enflasyonun tırmanışa geçtiğini de görüyoruz aynı zamanda.
Faiz sebep, enflasyon neticedir. Bu da benim tezim.
2021 sonrası bu hatırlarsınız NAS, işte Merkez Bankası faiz artırımı tartışmalarıyla da birlikte neredeyse karşılaştırdığımız ülkelerin toplamına denk bir yıllık enflasyona karşı karşıya oluyoruz.
Dibine kadar hissediyoruz. Yani biz orta gelirliydik, direkt fakirleştik. Maksimum şu menü 35-40 lira falandır. Şimdi de 150 liradan aşağı değil. Altı üstü yediğinizde bir tost.
Türkiye 2017 yılında enflasyonda çift taneli rakamlara geçti. %10'la başlayan enflasyon oranı yıldan yıla yükseldi ve 2024 yılına geldiğimizde enflasyon oranı %68'leri geçti. Yani Türkiye yıllarca grafikte hep enflasyonda lider konumda kaldı, ancak emekli maaşına, asgari ücrete ve çalışan ücretlerine bakıldığında, diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye hep en alt sıralarda.
Soğan 10 liraydı. Ramazan öncesi şimdi oldu 20 lira.
Yani hani artmayacaktı, hani maaşlar sabit kalıyor. 6 aydı bir de, yılda bir kere döndü. Şimdi maaşlarda zam yok ama fiyatlar yerinde durmuyor.
Aşırı kar hırsı dizginlenmediği müddetçe ne kadar maaş artışı yaparsanız yapın, sorun devam edecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak dönüşü uçakta bu kez de maaşların erimesinden kar hırsını sorumlu tuttu. Kamuda tasarrufa işaret etti.
Önceliğimiz ve birinci hedefimiz tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır. Bunu daha önce biz başardık, yine başaracağız.
Evet, kamuda tasarruf yapılmalı ama 600 milyar liranın üstünde bir yıllık faiz gideri varken tutup da 3 milyar, 5 milyar gibi rakamların tasarrufuyla enflasyonu rayına oturtacağınızı düşünüyorsanız sadece kamuoyunda oluşan tepkilere yönelik.
Hazırladığı hareketli grafikte Türkiye'nin nasıl açık ara enflasyonda zirveyi koruduğunu ortaya koydu siyasal iktisatçı İnan Mutlu. Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerle birlikte Amerika ve İngiltere var grafikte. Türkiye'de açıklanan son yıllık enflasyon %70'e yakın. Grafikte Türkiye'den başka çift haneli enflasyona sahip ülke yok. Türkiye'den sonra en yüksek enflasyonsa %7 bile değil, %6,70 ile Romanya'da.
Grafikte çok hızlı ülkelerin gidip geldiğini görüyorsunuz. Bu ülkelerin aslında enflasyonla bir şekilde yıllar içerisinde mücadelesini gösteriyor. Bizim sürekli olarak yüksek enflasyonda çakılı kalmamız da aslında bizim enflasyonda ne kadar başarılı olamadığımızın da bir göstergesi.
Bizim insanımızın en büyük lüksü market gezmek. Oradan çık oraya gir, oradan çık oraya gir.
Neden?
İmkanları yok. Avrupa'nınki ne yapıyor? Ülke geziyor.
Şimdi benim kamuda tasarruftan anladığım, çünkü önce hükümetin kendi çevresinden başlatması lazım bunu ve onu görmüyoruz. Önümüzdeki günlerde ıstakoz soğanlı mı olur, soğansız mı olur gibi bir tartışma yaşayabiliriz belki. Türkçedeki en pahalı iki kelime, ben ekonomistim, işte bu da neticesiydi. Ve başka neticesi, küçük esnaf zorda.
Maalesef 17 yıldır ekmek teknemizi kapatmak zorunda kalıyoruz.
Yok, iş yok. Bakın dükkan bomboş ve 8. ayda kapatıyoruz. Kirayı ödemiyoruz, vergileri ödeyemiyoruz. Eşofmanım 8 yıllık. Esnafım ben. Yemen biraz önce gelseydiniz 15 lira gofret aldım. Bir de çaylı bir esnafım ben. Halim bu. İşler acısı.
17 yıldır aynı dükkandan Alburu Mustafa Uslu, ancak kapatmaya hazırlanıyor. Kira, faturalar, vergiler derken giderlerin altından kalkamadı. Mecburen iflas bayrağını çekti.
Nalbur dükkanı burası. 17 yıldır aynı adresi, aynı sokakta buradayım. Yaşım 56, böyle bir dönem görmedim. Çünkü küçük esnafı bitirdiler. Büyük esnaflar zaten holdinglerine vergi toplayamıyorlar. Hep af veriyorlar. Vergi muafiyeti veren küçük esnafı bitirdiler kardeşim.
17 yıllık esnaf Mustafa Uslu ilk kez ekmek teknesini döndürmekte zorlanıyor. Aylardır dükkan kirasını ödeyemiyor, dükkanın giderlerini karşılayamıyor. Mecburen dükkanını kapatmaya hazırlanıyor.
Vergimi ödeyemiyorum, sigortamı ödeyemiyorum, bağkurumu ödeyemiyorum. Zarar ediyorum. Şu anda bu küçücük dükkanın aylık nereden baksanız 55-60 bin lira gideri var. Eşimle çalışıyordum, eşimi de artık çıkardım. Eşim de sigortasını kapattım, o da gelmiyor. Çünkü ödeyemiyorum. 4 aylık kira borcum var. Sağ olsun dükkan sahibi biraz muhasama ediyor ama bekletiyor. Mal satamıyorum ki 10 lira, 20 lira, 5 lira öyle topluyorum parayı. Bakın mağazaya bomboş. Kime satacağım ki? Alan yok.
Eskiden işlere yetişemezken şimdi dükkan bomboş. Sattığıyla gideri birbirini karşılamıyor. Üstelik eskisi gibi satışta yapamıyor.
Arabam vardı, arabamı sattım 2 yıl, 3 yıl oldu. Çocuğumu okutamadım ve üniversite borcunu kapattım. Vergi borcumu kapattım. O zamanlar. Ama şu anda gene vergim borcu oldu. Eşimin kolundaki bilezikler, altınlar gitti. Şunu da zarar ediyorum. Zarar eden bir şeyin üzerine gitmeyen anlamı yok. En güzeli kapatıyorum. Başka bir çarem yok.
Geliyor, bir iş yaptırıyor. Mesela 50 lira alacağız, 60 lira alacağız. 10 lira da kalsın ekmek alacağım diyor. Bundan 6 ay önce 50 liraya yapıyorduk paçayı. Şimdi 75 lira alıyoruz paçayı. Paçazın kaydadı 350 liraydı. 600 lira yaptılar. Buranın kirası çok yer işte görüyorsun. 4,5.
Diğer dükkanlara göre kirası çok düşük. Buna rağmen 60 pantolon paçası yapınca sadece dükkanın kirası çıkıyor. Yani günde en az 2 paça kiraya gidiyor. Oysa bazı günleri siftahsız geçiriyor esnaf.
Geçen yıllara göre ekonomi yüzünden biraz daha işler düşüyor. Geçen sene 2 pantolon alan adam bu sene 1 pantolon alabiliyor. Fiyatlar ona göre yükseldiği için bizim işlerde yani 2 iş yerine 1 işe düşüyor. Bu yüzden biz de fiyatları yükseltmek zorunda kalıyoruz. Bu sefer de halka vuruyor.
Buradan alıyoruz, oraya veriyoruz. Buradan da ne kazanırsa 50 kazanırsa 50 yiyoruz. 100 kazanırsa 100 yiyoruz. Hiç kazanmazsa kaçtırıyoruz.
Bir ülkede tek ekonomist olursa, mecliste devre dışı bırakılırsa bu olur işte. Evet efendim, bakalım yolcular faciadan 2 dakika önce nasıl uyarmış? Teleferik faciası.
Antalya'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 174 kişinin ise mahsur kaldığı 23 saatlik operasyonla kurtarıldığı teleferik faciasında. İşte soruşturmanın seyrini değiştirecek o görüntüler. Kazadan birkaç dakika önce saat 17.20'de halatlardaki farklı hareketleri gören yolcu görevliye haber veriyor. Sistem önce durduruluyor, 25 saniye içinde ise geri hareket ediyor. İşte facia yeniden hareket ettikten 50 saniye sonra yaşanıyor. Ramazan bayramının son günü Antalya'da Tünektepe teleferik hattında yaşandı kaza. Devrilen direk kabinlerden birini parçaladı. O kabindekiler metrelerce yükseklikten düştü, bir kişi yaşamını yitirdi. Sonrasında onlarca yolcu havada asılı kaldı. Soruşturma derinleştikçe facianın göz göre göre geldiği ortaya çıktı.
Belki bu son videomuz olabilir.
Dosyaya giren bu görüntülere göre üst istasyonda kabinden inen iki ayrı yolcu halatlarda problem olduğunu söyleyerek görevlileri uyarıyor. Hatta bir yolcu uyarı için kontrol odasına kadar giriyor. Operatör Serkaniye sistemi kapatıyor. İddiaya göre yeterince kontrol edilmeden 25 saniye sonra tekrar çalıştırılıyor. İstasyonda hareket düğmesine basıldıktan 50 saniye sonraysa o kaza yaşanıyor. Kısa süreliğine sistemi kapatıp açan operatör Serkan Yeğen'in alkollü olduğu da ileri sürülüyor. 5 tutukludan biri de o. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı teleferiği işleten şirketin başında geçen yıl 28 Kasım'a kadar Mesut Koca göz verdi. Son seçimde CHP'den Kepez Belediye Başkan adayı oldu ve seçildi. O da tutuklu. Avukatları bu görüntü ışığında tutukluluğuna bir kez daha itiraz etti.
Tatil geliyor ama oteller fiyat belirleyemiyor.
Bir ara erken rezervasyonları durdurdular. Halen de bazı oteller erken rezervasyon kabul etmemeye başladılar. Bazı oteller fiyat bile vermiyorlar.
Bundan 5 ya da 3 ay sonrasındaki fiyatlamayı ne kadar olabileceğini tahmin edemiyorlar diye düşünüyorum.
Yaz tatili için erken rezervasyon vakti ama çoğu otel henüz fiyat belirleyemedi. Çünkü artık Nisan ayındayken 3 ay sonrasının Temmuz ayının maliyetlerini öngörmek zor. Bir yandan da dövizdeki dalgalanmayı göz önünde bulunduruyor oteller.
Yurt dışına euro bazında fiyat veriyor oteller ama yurt içine tüketiciye TL bazında vermek zorundalar. Euronun ne kadar yükselip yükseleceğini tahmin edemedikleri için bekleme dönemine girdiler.
Halk olarak biz de kesinlikle önümüzü göremiyoruz. En uygun fiyattan almaya çalışıyoruz.
Tüketici nispeten uygun fiyat olsun diye şimdiden araştırıyor otelleri. Fiyatlarını açıklayanlar, erken rezervasyon almaya başlayanlarsa geçen seneye göre çok pahalı.
Fiyatlar geçen senenin iki katı üst seviyelerde.
Ben bu kadar çok sıkıntılı tatil dönemi geçiren tüketici görmedim. Hakikaten zorlanıyorlar. Yaklaşık %120, %150 gibi bir fiyat artışımız var geçen seneye göre.
Eskiden yılda iki defa, üç defa tatil planı yapabiliyorsak bir haftaya, 10 günlere, 15 günlere indirmeye çalışıyoruz.
Bodrum'da ultra her şey dahil lüks bir otelin geceliği kişi başı 15 bin lirayla 18 bin lira arasında değişiyor. Bu 4 kişilik bir aile için 360 bin lira yapıyor. Bu yüksek fiyatlar nedeniyle birçok tatilcinin yurt dışına ilgisi geçen seneye göre daha fazla.
Otellerdeki ultra her şey dahil konsepti gerçekten artık sadece belli bir kesimin gidebildiği bir hal aldı. Yakın ülkelerden bir tanesinde belki ev kiralasak aşağı yukarı yarı fiyatına halledeceğiz gibi duruyor.
Ne kadar bütçe ayırdınız?
100-120 bin civarı ayırmamız gerekiyor açıkçası minimum.
İmkanı olan yurt dışına gidiyor tatile. Türkiye'de otel fiyatları ise cep yakmaya devam ediyor.
En ekonomik deniz, kum, güneş tatilini biz Alanya'da görüyoruz. 4-5 yıldız otellerin fiyatları 5-6 bin liradan başlıyor açıkçası her şey dahil olarak. Antalya bölgesinde bu rakam daha da yükseliyor. Yine marka otellerin gecelik 15 bin lira istediğini görüyoruz. Kişi başı fiyatlardır bunlar. Çeşme'de otel sayısı az, fiyatlar da hiç Bodrum'u aratmıyor. 10-12 bin lira bazından başlıyor. Kıbrıs'ta paket veriliyor. Gecelik fiyatına değil. 4 gecelik otel fiyatları 70-80 bin liradan başlıyor, uçak dahildir. Kişi başı fiyatlar.
Biz en son Kıbrıs'a gitmiştik balayı için. 35 bin civarında 3 gece 4 gün kalmıştık. Şu an 55 bin falan.
Bu yaz gidebilecek misiniz tatile? Bu yaz
gidemeyeceğiz. Bir daha asla Kıbrıs'a gidemeyeceğim. Tek kişi çalışıyorsa bir ailede o maaşla tatil yapmak imkansız.
Şimdi bir ara, sonra bir dakika bölümünde buradayız. Şimdi her 23 Nisan'da kamu görevlilerinin, işte yetkililerin koltuklarına çocuklar geçiyor ya. Biraz da tersini yapmak lazım. Yetişkinler çocukların yerine geçsin. Arada da böyle yapılsın. Bir izleyicimizden gelen nefis bir uyarıdır. Bizden sonra Yabani var yeni bölümüyle. İyi seyirler efendim.
Her köşesi cennetin, ezilir yerler için. Bir başkadır benim memleketim.